Item 43, Locke Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 398. Köpek balığı dişleriyle bezeli saç fileleri salondaki avizelerin altında ışıldayan Beranja kardeşlerden biri Kapa'nın yanına geldi ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Adam birkaç saniye onu dinledi, sonra da gülümsedi.
''Şerin!'' diye bağırdı Barsavi. ''Ona ve kardeşine bizi eğlendirmeleri için izin vermemi teklif ediyor. Vereyim mi?''
Cevap olarak gelen tezahürat, Locke'un kulaklarını o ana kadar duyduğu her şeyden iki kat güçlü ve içten geldi. Tahta duvarlar sesin gücüyle yankılanırken genç adam irkildi.
''Öyleyse bir diş gösterisi düzenleyelim.''
Sonraki birkaç dakika boyunca kızılca kıyamet koptu. Barsavi'nin düzinelerce adamı cümbüşçüleri geri iterek salonun ortasında yaklaşık 10 metrelik kare biçimli bir boşluk yarattı. Cümbüşçüler merdivenlerden yukarı doluşurlarken balkonlar ağırlıklarının altında gıcırdadı ve üst güvertedekiler gösteriyi seyredebilsinler diye gözlem delikleri manivelalar yardımıyla açıldı. Locke durduğu köşeye her zamankinden daha da sert itildi. Ellerinde çengelli sırıklar bulunan adamlar zemindeki tahta panelleri kaldırarak Kamor körfezinin karanlık sularını meydana çıkardılar. Aşağıda nelerin yüzebileceği düşünen kalabalık heyecan ve panik dolu bir dalgalanma yaşadı. Orada başka ne vardı bilmem ama tam Şilinler çetesinin huzursuz ruhlarının olduğu kesin diye aklından geçirdi Locke. Ortadaki son panel de kaldırılırken içerideki hemen hemen herkes o panelleri taşıyan ince destek kirişlerini görür oldu. Kirişler bir karıştan tek bir santim bile daha geniş değildi ve aralarında birer buçuk metre vardı. Barsavi'nin şahsına özel diş gösterisi arenası Beranja kardeşler kadar tecrübeli olan Contra Requelalar için bile gerçek bir imtihandı. Kalabalıkları coşturmayı iyi bilen Sharon ve Ryza deri yeleklerini, bilekliklerini ve yakalıklarını çıkarmaya başladılar. Onlar ağırdan alarak zarifçe soyunurken Kapa'nın kulları iki kadına beğeniyle laf attılar, kadeh ve maşrapa kaldırdılar. Hatta bazıları ihtimal dışı tekliflerde bile bulundu. Anceis küçük bir simyasal toz paketiyle çabucak öne çıktı, elindekini suya boşalttı. Sonra da tedbirli davranarak bir adım geri çekildi. Döktüğü şey çağrı, yani bir köpek balığını kızdıracak ve müsabaka boyunca öyle kalmasını sağlayacak etkili bir karışımdı. Sudaki kan bir köpek balığını oraya çekip çileden çıkarabilirdi. Fakat çağrı onu büsbütün saldırı hevesiyle doldurur, küçük platformların üstünde oradan oraya atlayan kadınlara erişmek için sıçrar, debelenir ve yuvarlanırdı. Beranja kardeşler ellerinde geleneksel silahlarla, kazma başlı baltalar ve kısa ciritler suni havuzun neredeyse kenarına kadar gittiler. Anceis ile Paşero onların arkasında ve biraz solunda duruyorlardı. Sandalyesinin yanında kalan Kapa ise ellerini çırpıyor ve genişçe sırıtıyordu. Siyah bir yüzgeç suyun yüzeyini yararak dışarı çıktı, bir kuyruk suyu dövdü ve kalabalığın elektrik yüklü atmosferi bir anda yoğunlaştı. Locke o atmosferin üstünü kapladığını hissedebiliyordu. Birbirine karışan şehvet ve korkunun yarattığı güçlü, hayvansı bir duyguydu. Seyirciler havuzun kenarından iki metre uzaklaşmışlarsa da ön sıradakilerden bazıları hala tedirgindi. Bunlardan birkaçı ite kaka kalabalığın arasına karışmaya çalışırken etraflarındakilerin kahkahalarına ve alaylarına maruz kalıyordu. Aslında köpek balığı 1,5-2 metreden daha uzun olamazdı. Oynak cümbüştekilerden bazıları bunun iki katı boya erişebilirdi. Fakat o büyüklükteki bir hayvan Kapa'nın özel havuzuna asla sığmazdı. Yine de bu boydaki bir balık bile sıçradığında karşısındakini kolayca sakatlayabilirdi. Ve birini kendisiyle beraber suya çekmeyi başarırsa o kadar adaletsiz bir müsabakada cüssenin fazla bir önemi kalmazdı. Beranja kardeşler kollarını havaya kaldırdılar, ardından Kapa'ya doğru döndüler. Sağdaki kardeş Ryza mıydı yoksa Sharon mi? Locke onları birbirinden ayırmayı asla öğrenememişti ve bunu düşününce yüreği sanzalar için sızladı. Eliyle Barsavi'yi yanlarına çağırdı.
Kalabalığa oynayan Barsavi ellerini kaldırıp etrafına bakındı. Erkanı ona tezahüratla destek verince de bayanların arasına indi ve her birinden yanaklarına birer öpücük aldı. Üçlünün hemen önündeki sular çalkalandı. Siyah renkli zarif bir gölge havuzun kenarından geçti. Ardından ışıksız derinliklere daldı. Lok 500 kalbin bir an için teklediğini, 500 boğazın nefesini tuttuğunu hissetti. Kendi dikkati de doruk noktasına ulaşır gibi gözüktü. Ve Barsavi'nin kızarık yuvarlak suratındaki hevesli gülümsemeden tutun da avize ışığının dalgalı sudaki yansımasına kadar o ana dair her ayrıntıyı sanki önünde donup kalmış gibi yakaladı. "Kamor!" diye haykırdı kapanın sağındaki Berancia ikizi. Kalabalığın gürültüsü tekrar kaybolurken bu seferki suskunluk dev bir soluk borusunun kesilmesi gibi ani oldu. 500 çift göz Kapa ile fedailerine mıhlanıp kaldı. "Bu ölümü," diye devam etti kadın, "efendimiz ve hamimiz Capo Vencarlo Barsavi'ye adıyoruz." "Hakkı olduğu gibi," dedi diğeri. Köpek balığı hemen önlerindeki havuzdan fırladı. Koyu renkli zarif yaratık göz kapaksız siyah gözleriyle ve açık ağzındaki beyaz dişleriyle şeytani bir şeydi. Beraberinde 3 metrelik bir su sütunu kaldırarak havada bir yarım parende attı. İleri doğru uçtu uçtu ve dosdoğru Kapa Barsavi'nin üstüne düştü. Barsavi kendini korumak için kollarını kaldırırken ağzını ardına kadar açmış köpek balığı o uzuvlardan birini kapıverdi. Balığın kaslı vücudu tahta zemine çarparak Barsavi'yi alaşağı etti. İnsafsız çeneler sıkıca kapandı ve sağ omzundan kanlar fışkıran Kapa bir çığlık attı. Kan köpek balığının küt burnundan aşağı akarak etrafa yayıldı. Oğulları Barsavi'nin yardımına koştular. Sağdaki Berancia ikizi köpek balığına baktı. Akıcı bir hareketle ağırlığını kaydırarak bir dövüş duruşu takındı. Işıltılı baltasını kaldırdı ve üst gövdesinin tüm kuvvetini darbeye aktararak silahı hızla savurdu. Baltanın yalamı Pacero Barsavi'nin sol kulağının hemen üstünden başına isabet etti. Gözlüğü uçup giden uzun boylu adam kafatası içe göçmüş bir halde ileri doğru sendeledi. Daha dizleri güverteye çarpmadan ölmüştü. Kalabalık haykırarak çalkalandı ve Lok yaşananlardan bir anlam çıkarmasına yetecek kadar uzun bir süre kendisine güç vermesi için veli nimete dua etti. Ancaiz kıvranan babasına ve yere yığılmakta olan kardeşine ağzı açık baka kaldı. O daha tek bir kelime bile edemeden önce diğer Berranci arkasına geçti, kolunu uzatıp ciridinin şaftını genç adamın çenesinin altına bastırdı ve baltasının kazma başını onun kafasına arkadan sapladı. Ancaiz kan tükürüp öne devrildi ve hareketsiz kaldı. Köpek balığı çırpınarak Kapa'nın sağ koluna asılırken adam haykırdı ve sol eli yaratığın sert postunun aşındırıcı etkisiyle kanlar içinde kalana dek onun burnuna tekrar tekrar vurdu. Köpek balığı mide bulandırıcı son bir asılışla kolu tamamen kopardı ve tahta güvertede geniş bir kan izi bırakarak suya doğru geri geri kaydı. Kopuk kolundan kanlar fışkıran Barsavi yana yuvarlanarak oradan uzaklaştı ve akıl erdiremediği bir dehşetle oğullarının cesedine baka kaldı. Dengesizce ayağa kalkmaya çalıştı. Berancia kardeşlerden biri onu tekmeleyerek tekrar güverteye düşürdü. Yerde yatan Kapa'nın arkasında bir patırtı koptu. Kızıl ellerden bazıları silahlarını çekmiş, anlaşılmaz bir şeyler aykırarak Berrancia kardeşlere doğru hücuma geçmişti. Sonrasında yaşananlar Lok'un gözünde bulanık, şiddet dolu bir gizemden ibaretti. Yarı çıplak vaziyetteki kız kardeşler köpek balığını bile kıskandıracak bir gaddarlıkla yarım düzine zırhlı adamın hakkından geldiler. Ciritler uçtu, baltalar savruldu, gırtlaklar yarıldı ve kanlar fışkırdı. Suratı kanlı bir yara haline almış olan sonuncu kızıl el yere yığılırken, ilkinin hücum etmesinin üzerinden en fazla 5 saniye geçmişti.
Artık balkonlarda da kavga dövüş vardı. Lok arbaletleriyle uzun bıçaklar kuşanmış gri yağmurluklu adamların kalabalıkları yararak ilerlediğini görebiliyordu. Barsavi'nin muhafızlarından bazıları geri çekilip hiçbir şey yapmadı. Bazıları kaçmaya yeltendi. Bazıları ise arkadan yaklaşan pelerinli suikastçılar tarafından oracıkta öldürüldü. Arbalet kirişleri tınladı, oklar havada ıslık çaldı. Lokun solundan yankılı bir gümleme yükseldi. Balo salonunun koca kapıları görünüşte kendiliğinden çarparak kapanmıştı ve mekanik düzenekleri zırıldayıp tıkırdıyordu. İnsanlar onlara boş yere yüklendiler. Barsavi'nin adamlarından biri panik halinde itişip kakışan dürüst vatandaşlar kalabalığının arasından sıyrıldı ve avlarını koruyan dişi aslanlar misali yaralı kapanın başında dikilen Berrancı'ya kardeşlere arbalet doğrulttu. Tavanın gölgeli köşelerinden fırlayan karanlık bir silüet adamın üstüne çullandı. İnsanlık dışı bir ötüş duyuldu ve hedefini açık ara ıskalayan arbalet oku kız kardeşlerin kafalarının üstünden geçip karşı duvara çarptı. Muhafız uzun kıvrık kanatlarla tekrar havalanan kahverengi sureti savuşturmaya çalıştı. Sonra bir elini boynuna götürdü, tökezledi ve yüzü koyun düştü. ''Olduğunuz yerde kalın'' diye gümbür dedi bir ses kendinden emin bir otoriteyle. ''Olduğunuz yerde kalın ve kulak verin.'' Buyruk Lok'un tahmin edebileceğinden daha güçlü bir etki yarattı. Hatta kendi korkusunun bile azaldığını, kaçma dürtüsünün kaybolduğunu hissetti. Feryatlar ve çığlıklar kesilirken daha 2 dakika önce Kapa Barsavi'nin coşkulu erkanı olan kalabalığın üstüne ürkütücü bir sükunet çöktü. Lok'un ensesindeki tüyler diken diken oldu. Kalabalıktaki bu değişim doğal değildi. Eğer daha önce tecrübe etmemiş olsaydı bu durumu gözden kaçırabilirdi. Ama şu anda neyle karşı karşıya olduğundan çok emindi. Havaya büyücülük hakimdi, elinde olmadan ürperdi. ''Tanrılar, umarım bunu görmeye gelmek düşündüğüm kadar iyi bir fikirdir.'' Gri Kral ansızın aralarında belirdi. Adam sanki yoktan var olan bir kapıdan çıka gelmişti. Kapa'nın sandalyesinin hemen yanında duruyordu. Üzerinde gri bir pelerin ve harmani vardı. Kızıl ellerin cesetlerinin üstünden bir avcının özgüveniyle geçti. Yanında da eldivenli yumruğunu havada tutan şahinci yürüyordu. Eldivene tünemiş Vestris kanatlarını katlatıp utkuyla öttü. Kalabalıktan nidalar ve mırıldanmalar yükseldi. ''Sizlere zarar verilmeyecek'' dedi Grey Kral. ''Bu gece vermek için geldiğim tüm zararı verdim.'' Berrancı'ya kardeşlerin arasında durdu ve ayaklarının dibinde kıvranıp inleyen Kapa Barsavi'yi süzdü. ''Merhaba Venkarlo, tanrılar aşkına hiç iyi görünmüyorsun.'' Grey Kral bunun ardından kukuletasını çıkardı ve Lok o yoğun bakışlı gözleri, sert hatlarla dolu suratı, aralarına gri teller karışmış siyah saçları, ince yapılı fakat erkeksi çehreyi bir kez daha gördü. Sonra nefesi boğazına takıldı. Çünkü nihayet Gri Kral'la ilk görüşmesi sırasında içini kemiren o tuhaf aşinalığı anlam verebilmişti. Bulmacanın tüm parçaları önündeydi. Gri Kral iki Berrancı'nın arasında dururken Lok onların kardeş, hatta neredeyse üçüz olduklarını görebiliyordu. Üçüncü kısım. Kamor diye bağırdı Gri Kral. Barsavi ailesinin saltanatı sona erdi. Adamları kalabalığı sıkı bir kontrol altına almışlardı. Berrancı'ya kardeşleriyle Şahinci ile beraber sayıları yaklaşık 2 düzineyi buluyordu. Bağlı büyücü sol elinin parmaklarını kapatıp açtı ve gözleriyle odayı tararken bıyık altından bir şeyler mırıldandı. Kullandığı efsun her neyse kalabalığı sakinleştirmek için üzerine düşeni yapıyordu. Ama çıplak bileğinde göze çarpan 3 siyah halkanın da cümbüşçülerin dikkatini çektiğine şüphe yoktu. Hatta diye devam etti Gri Kral, Barsavi ailesi sona erdi. Başka bir oğlun veya kızın kalmadı Venkarlo. Ölmeden önce uçkurunun tüm marazını yeryüzünden sildiğimi bilesin istedim. ''Geçmişte beni Gri Kral olarak tanıdınız.'' diye bağırdı. ''Eh, artık gölgelerden çıktım. O isim bir daha anılmayacak. Bundan böyle beni başka bir isimle tanıyacaksınız. Kapa Radza.'' ''Radza'' diye düşündü Lok. Terin hükümdarlığı dilinde intikam, hiç de üstü kapalı değil. Aynı konunun gri kral hakkındaki diğer pek çok şey için de geçerli olduğunu üzülerek anlıyordu. Kapa Ratsa kan kaybından zayıf düşmüş, sızlanan Barsavi'nin üstüne eğildi. Uzanıp Barsavi'nin mühür yüzüğünü geride kalan solgun elinden çıkardı. Onu havaya kaldırarak tüm kalabalığa gösterdi. Sonra da kendi sol elinin yüzük parmağına taktı.
"Ven Carlo," dedi Kapa Ratsa, "seni bu halde görebilmek için uzun yıllar bekledim. Artık çocukların öldü ve hem kalen hem de hazinenle beraber makamın bana geçti. Adını taşıyan birine bırakmayı düşündüğün tüm mirasın ellerimde. Seni tarihten sildim. Bu yaptığım hoşuna gitti mi alim? Kara tahtadaki başıboş bir tebeşir çizgisiymişsin gibi seni silip attım."
"Karının yavaş yavaş öldüğünü hatırlıyor musun? Ya da onun Berancı'ya kardeşlere ne kadar çok güvendiğini, onların karına nasıl yemek götürdüklerini. Karın mide tümörlerinden ölmedi, sebep kara simyaydı. Senin için bu ölümü hazırlamak ve geçecek uzun yıllarda iştahımı kabartacak küçük bir şey istedim."
Kaparaza şeytani bir neşeyle sırıttı. "Can çekişli değil mi? Ölümünün çok acılı olduğunu duydum. Eh, bunu ona tanrılar yapmadı Ven Carlo. Sevdiğin diğer herkes gibi o da senin yüzünden öldü."
"Neden?" Barsavi'nin sesi zayıf ve kısıktı. Kapa Ratsa adamın yanına diz çöktü, başını neredeyse şefkatle kavradı ve uzun saniyeler boyunca kulağına fısıldadı. Sözünü bitirdiğinde çenesi gevşekçe sarkan, gözleri hayretle açılan Barsavi ona baka kaldı ve Ratsa yavaşça kafa salladı. Kapa Ratsa bunun ardından Barsavi'yi sakalından tutarak başını geriye doğru kaldırdı. Yeninden diğer eline bir bıçak düştü ve bunu sapına kadar Ven Carlo Barsavi'nin korunmasız gıdısına sapladı. Barsavi'nin bacağı sadece bir kez zayıfça seyirdi. Kapa Ratsa bıçağı çekerek ayağa kalktı. Berancı'ya kardeşler eski efendilerini yakasından tutup yerde sürüyerek körfezin karanlık sularına attılar. Körfez Barsavi'nin egemenliğinde geçen uzun yıllar boyunca kurbanlarına ve düşmanlarına yaptığı gibi onu da şevkle bağrına bastı.
"Kamoru tek bir kapa yönetir," dedi Ratsa, "ve o artık benim, o artık benim." Adeta itiraz edecek biri var mı diye kanlı bıçağını başının üstüne kaldırıp etrafına bakındı. Kimsenin gıkı çıkmayınca da sözlerini sürdürdü. "Niyetim sadece Barsavi'yi ortadan kaldırmak değil, onun yerini almak. Bunun için kendimce sebeplerim var. Böylece artık benim de sizler, yani tüm dürüst vatandaşlar arasında bir iş ilişkisi doğmuş oluyor."
Adam kollarını göğsünde kavuşturup çenesini muzaffer bir generalin bronz heykeli misali kaldırarak yavaşça etrafına bakındı.
"Sözlerime kulak vermeli ve bir karara varmalısınız."
4. kısım.
Elde ettiğiniz hiçbir şey sizden alınmayacak diye devam etti Ratsa. Uğruna çalıştığınız veya eziyet çektiğiniz hiçbir şeye dokunulmayacak. Barsavi'den ne kadar nefret etsem de yaptığı anlaşmalara saygı duyuyorum. O yüzden sözüm söz. Her şey olduğu gibi kalacak. Tüm garristalar ve çeteleri aynı bölgeleri kontrol edecekler. Aynı haracı haftada bir kez aynı günde ödeyecekler. Gizli barış yerini koruyacak. Nasıl ki Barsavi'nin egemenliğinde onu bozmak ölümle cezalandırıldıysa, benimkinde de öyle olacak. Barsavi'nin tüm makamlarını, güçlerini ve alacaklarını sahipleniyorum. Bu yüzden adalet gereği onun borçlarını ve sorumluluklarını da sahiplenmeliyim. Eğer içinizden birileri Barsavi'den alacaklı olduğunu bana gösterebilirse, aynı alacak Kapa Ratsa'ya geçecek. Bunlardan ilki Eamon Danziger. Öne çık Eamon.
Kapa Ratsa'nın sağındaki kalabalıkta bir mırıldanma ve dalgalanma yaşandı. Birkaç saniye sonra Locke'un yankılı delikten çok iyi hatırladığı o cılız adam kalabalığın dışına itildi. Eamon'un dehşet içinde olduğu belliydi. Çıkık dizleri titrerken neredeyse birbirine çarpıyordu.
"Eamon, rahat ol."
Raza tıpkı eskiden Barsavi'nin de yaptığı gibi avucu aşağı dönük ve parmakları açık olarak sol elini uzattı.
"Önümde diz çök ve beni kapa olarak kabul et."
Eamon titreyerek bir dizinin üstüne çöktü. Rahatanın elini tuttu ve yüzüğü öptü. Dudakları Barsavi'nin kanıyla ıslandı. ''Kapa Rahatsa'' dedi yalvarırcasına. ''Yankılı delikte çok cesurca bir iş yaptın Eamon. Aynı şeyi çok az kişi yapabilirdi. Barsavi sana o iş karşılığında büyük bir vaatte bulunmakta haklıydı. Vaadini yerine getireceğim. Sana 1000 şilin ve kalacağın bir suit verilecek. Öyle bir rahata kavuşacaksın ki yaşayacak daha pek çok yılı olan adamlar senin yerine geçebilmek için dua edecekler.''
Ben, Eamon'un gözünden yaşlar boşalıyordu. Ne yapacağından emin değildim. Teşekkürler kaparatsa, teşekkürler.
Bana ettiğin hizmetten dolayı kalan günlerini zevk içinde geçirmeni dilerim.
Yani, yankılı delikteki sen değil miydin kaparatsa?
Ah, hayır Eamon. Ratsa derin ve hoş bir kahkaha attı. Hayır, o sadece bir illüzyondu.
Yüzen mezardaki balo salonunun uzak bir köşesinde duran o illüzyon yumruklarını açıp kapayarak içten içe köpürdü.
''Bu gece benim ellerim kanlı olarak gördünüz.'' diye bağırdı Ratsa. ''Umarım şimdi de gerçek cömertlik olarak algılayacağınızı umduğum bir şekilde görüyorsunuz. Ben geçinilmesi zor biri değilim. İstediğim tek şey hep beraber refaha kavuşmamız.'' Barsavi'ye hizmet ettiğiniz gibi bana da ederseniz öyle olacağını biliyorum. O yüzden size soruyorum garristalar. Kim önümde diz çöküp kapanız olarak yüzüğümü öpecek?
Rom köpekleri diye bağırdı balo salonundaki kalabalığın önlerinde duran kısa boylu ve ince yapılı bir kadın.
Sahtefer kesicileri diye aykırdı bir adam. Sahtefer kesicileri seninle.
Bu hiç mantıklı değil diye düşündü Locke. Gri kral eski garristalarını öldürdü, onunla bir tür oyun mu oynuyorlar?
Kurnaz kırmalar, yangın yeri baronları, kara gözler, tam şilinler dedi başka bir ses ve bunu koro halinde yükselen onaylamalar izledi. Tam şilinler Kaparatsa'nın yanında.
Locke'un ansızın kahkahalarla gülesi geldi. Yumruğunu ağzına dayayıp çıkan sesi boğuk bir öksürüğe dönüştürdü. Artık her şeyi anlıyordu. Gri kral yalnızca Barsavi'nin en sadık garristalarını öldürmekle kalmamış, daha önceden onların astlarıyla anlaşmaya varmıştı. Tanrılar aşkına gri kralın içerideki kostümsüz adamlarının sayısı kostümlülerden çok daha fazlaydı. Hepsi de sabırla akşamki gerçek gösterinin başlamasını beklemişti. Yarım düzine adam ve kadın öne çıkıp havuzun kenarına kadar gitti ve Raza'nın önünde diz çöktü. Köpek balığı Barsavi'nin kolunu kaptığından beri yüzgecini bile oynatmamıştı. Kahrolasıca bağlı büyücünün hayvanlarla arası sahiden de çok iyi diye düşündü Locke. Öfke ve kıskançlık karışımı bir duyguyla Şahinci'nin becerilerini gördükçe kendini giderek daha da küçük hissediyordu.
42. Ayrımın sonu. Sayfa 406.